yemekleri, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize iyi haftalar diliyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek, umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun. Bu hafta da sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın seslerini bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte şimdi ilk müziği.
Nasıl da bağladım.
Dünya bir hazine. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi, doçent doktor Sayın Gül Güneş ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, 2017 yılı kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı. Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Detayları sizden almak istiyoruz ama bu karar ne zaman, nasıl alındı, amacı neydi? Neler söyleyeceksiniz?
Evet, Birleşmiş Milletler tarafından alındı her şeyden önce. 2015 yılında Birleşmiş Milletler ve birçok ülke bir araya gelerek 2030 için sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlediler. 17 tane hedef belirlendi. Bunların çoğu da gene turizmle ilgili. Tabii Birleşmiş Milletler'in her sene öneminden dolayı ilan ettiği günler oluyor. Hı hı. 2017'yi de kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı ilan etti.
Evet. Amaç?
Burada amaç aslında şimdi sürdürülebilir turizm bir turizm türü gibi algılanıyor ama tüm turizm türlerinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla yönetilmesi lazım. Hani ilerleyen kısımlarda ben onu detaylıca aktarmayı çok isterim. Evet. Çünkü bu tüm dünya için yeni yeni belki algılanmaya başlayan ama son 10 yıldır tüm turistlerin yaklaşık 1/3 artık sürdürülebilirlik anlayışına sahip tesisleri tercih ediyorlar. Çevreye daha duyarlı bir yaklaşım içerisindeler. Dolayısıyla giderek önem kazanmaya başlayan bir kavram.
Evet, aslında evrensel bir amacı var herhalde değil mi baktığımızda?
Kesinlikle. Turizm biliyorsunuz senelerdir yani 1950'den bu yana, endüstri devriminden bu yana sürekli gelişme gösteren bir sektör. Gerçekten her 10 kişiden biri turizm sektöründe istihdam ediliyor bugün. Çok önemli bir sektör. Hele ki bu sene 1 milyar 235 milyon kişi seyahat etti. Tüm dünya genelinde uluslararası turist varışları ve turizmden elde edilen gelirler de gene çok yüksek rakamlara ulaştı. 1 trilyon 220 milyar oldu. Tabii geçen seneye göre bir düşüş var. Hani takdir edersiniz ki bölgesel çalkantılar, diğer konular çok önemli. Ama sürdürülebilirlikte biraz daha ön plana çıkan, evrensel yapan olayı turizmin ekonomik boyutunun yanı sıra gelişirken çevreye, topluma yani ekolojik ve sosyal boyutlarına da önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Evet, şimdi o zaman hangi alanlarda turizmi güçlendirmeyi öngörüyordan birazcık söz etmek gerekiyor. Çünkü ekonomik kalkınma dedik, istihdamın artırılması dediniz ki bunu besleyen daha pek çok sebep var galiba değil mi?
Evet, şimdi sürdürülebilirlikle ilgili aslında çıkışına ben gitmeyi istiyorum neden önemli olduğunu. Evet. Ta 1987 yılında kalkınma, işte o endüstri devriminde olan kalkınma, insanlar gördüler ki çevreye birçok zararlar veriliyor. İşte bir hafta içerisinde Londra'da çok büyük sayıda insanlar öldüler hava kirliliği nedeniyle. Ve dediler ki evet kalkınma ama sadece ekonomik kalkınma olamaz. Biz çevreyi düşünmeden bir kalkınma gerçekleştiremeyiz. Bu birçok sektöre yansıdı. İşte sürdürülebilir ekonomi var, sürdürülebilir eğitim var. Turizme yansıyan kısmında da sizin dediğiniz gibi istihdam belki çok önemli. Ama bu istihdam kimlere sağlanıyor? Yani daha çok vurgulanması istenen yerel halkın bu istihdam olanaklarından yararlanması.
Peki o zaman şimdi burada bir virgül koyalım, sonra buraya tekrar dönelim. Yerel halk dediniz ama sanıyorum sizin bu konuda yaptığınız bir saha çalışması var. Bundan söz edelim mi? Yerel halk acaba ne diyor bu konuda? Neler yapıyor? Önerileri neler? Yardımları nasıl oluyor?
Çok mutlu olurum sağ olun bu konuya değindiğiniz için. Geçen hafta Konya'da Sille, eski bir Rum köyü, gerçekten mübadel öncesi Müslüman halk ve Hristiyan halk çok güzel barış içerisinde yaşamışlar. Orayı ziyaret ettim. Konya'ya gidenler de ziyaret ediyor. Çok kıymetli bir yer. Burada tabii yerel halkı şöyle önemsiyorum. Hani müthiş göç alıyor tabii ki turizmin geliştiği her yer. Orada kalan halk, hani istihdam diyoruz ama bunu gençler sağlayacak. İşte kadınlar sağlayacak. Orada yaşayan kişiler sağlayacak istihdamı. Ne derece orada kalıyorlar? Yoksa iş bulma ve eğitim için oradan gidiyorlar mı? Bu önemli oluyor. Gezerken Tabii öncelikle bu saha çalışmalarında bizim önemsediğimiz yöresel mutfaktan unsurlar kalmış mı? Kültürel her şey unutulmuş mu? Çömlekçi bir amca olduğundan bahsettiler. Evet. Yaşar Bulut amcam, buradan onu da saygıyla anıyorum. Dedi ki bana, yani 1960'lı yıllarda 200 çömlekçinin olduğunu ve şimdi kendisinin tek kaldığını, atölyesini gezdik. Gerçekten çok kıymetli. İşte bu değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi çok önemli bizler
evet.
için.
Şimdi kültürel mirasın korunması açısından da çok büyük önem arz ediyor tabii ki bu anlamda baktığımızda. Şimdi çevrenin korunmasına dönersek iklim değişikliğiyle mücadele de bunun içine giriyor galiba, değil mi?
Evet, iklim değişikliğiyle mücadele aslında turizmle gerçekten çok ilgili bir konu zaten. Şimdi belki biz şu anda Akdeniz ülkesi olarak, ben hiç unutmuyorum İsveç'ten gelirken de turistler hep işte kemiklerimiz ısınsın sizin ülkenize geliyoruz derler. Direkt uçuşlar var Antalya'ya. Fakat belki iklim değişikliği nedeniyle yakın bir gelecekte biz Akdeniz havzasındayız ve çok hassas bir dengede. Hem suların yükselmesi hem ısının artması. Belki biz İsveç'i tercih eder hale geleceğiz. Dolayısıyla iklim değişikliği gibi çevresel unsurlar, işte ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliği, bunların hepsinin de turizmle ilgili planlamalarda çok dikkate alınması lazım. Bakın bugün kış turizm merkezleri yapılabiliyor. Evet. Ülkemizde de olsun, yurt dışında da olsun, ama bunlara suni kar eğer sağlıyorsak bunların bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla planlamada da her konuda da iklim değişikliğini göz önünde bulundurmak lazım.
Tüm turizm türlerine uygulanabilir herhalde, değil mi? Yaz, kış, yayla, doğa.
Evet, şimdi aslında şöyle, isterseniz sürdürülebilir turizmin ne olduğundan bir bahsedeyim.
Evet.
Burada sürdürülebilir turizmden kastedilen gittiğimiz yerel halka da bir katkı sağlamak. Yani turizmin ekonomik boyutu tabii ki orada alternatif geçim kaynakları ile ilgili kısım, ama belki eğitimi, bilinçlenmesi, gelirin adil dağılımı. Çünkü biliyorsunuz turizmde önemli konu, insanların yaşam kalitesi de yükselebiliyor oradaki yerel halkın. Turizm eğer iyi yönetilirse, turizmin iyi yönetilmesi sadece ekonomik değil, çevresel boyutları, yani çevre üzerine ne kadar karbondioksit emisyonu yaratılıyor, ne kadar atık oluşuyor, enerji tasarrufu, su tasarrufu konuları ne durumda, işte bunların hepsinin dikkate alınması gerekiyor sürdürülebilir turizmde. Yalnız bizim ülkemizde şöyle bir yanlış kanı var, sürdürülebilir turizm bir turizm türü olarak algılanıyor. Aslında bugün doğa turizminin dahi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yönetilmesi lazım. Yani bir yönetim yaklaşımı.
Evet.
Bir örnek vermeyi
lütfen
isterim.
Lütfen, buyurun.
Everest'te bugün Nepal hükümeti Everest'in tepesine tırmanan turistler aslında doğa turisti. Spor yapıyorlar, dağ turizmi. Birçok çöp oluşuyor. Birçok nedenlerle, işte oksijen tüpleri, kalanlar, diğer çöpler. Ve Nepal hükümeti artık bununla baş edemez hale geliyor. Diyor ki biz bunları toplayamıyoruz. Bundan sonra Everest'in tepesine tırmanan her turist inerken yanında belli bir miktar çöp de getirecek. Kendi çöplerinin yanı sıra. Dolayısıyla turizm ne olursa olsun, kitle turizmi, yayla turizmi, kültür turizmi, bunların hepsinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla, yani çevreyi ve yerel halkı, kültürel değerleri korumayı, doğal değerleri korumayı önemseyecek şekilde yönetilmesi çok önemli.
Evet, o zaman herkesin katkı sağlayabileceği bir plan.
Evet, burada hep katılımcı diyoruz ya, yerel halka görevler düşüyor, yerel yöneticiler. Mesela ben yerel yönetimleri çok önemsiyorum bu konuda. Çok güzel bir takım iletişim ağları var, yurt dışıyla bağlantılı. Mesela Slow City'ler var, sakin şehirler.
Evet.
İşte Seferihisar çok güzel bir örnek. Başka birçok izleyebileceğimiz jeoparklar var, unsurlar var. Yerel yönetimin çok bilinçli olması lazım. Aynı şekilde akademisyenlere çok görevler düşüyor, gönüllü eğitimler vermeliler. Aynı şekilde turizm sektöründe biliyorsunuz konaklama, yiyecek içecek sektörü, seyahat, bunların hepsi ayrı alanlar. Bunların hepsindeki kişilerin, mesela bir tur rehberinin çok bilinçli olması lazım.
Evet.
O yönlendirecek herkesi. Dolayısıyla herkese görevler düşüyor ama bence en çok gençlere. Gençleri çok güzel eğitim, bilinçlendirme açısından beslemeliyiz. Çevreyi koruma, kaynak değerlerimizin bilincinde olma konusunda.
Evet. Şimdi Türkiye şu anda turizm sektöründen kaynaklanmayan bir kriz dönemi geçiriyor aslında baktığımızda. Şimdi bu anlayış çerçevesinde turizmi de yeniden biçimlendirebiliriz herhalde, değil mi?
Biçimlendirmemiz gerekiyor. Aslında bir sinyal de geldi bize. Daha dün nereden gelmeden baktım. Ya? Dünya Turizm Örgütü her sene bir önceki senenin turist varışları, hani demin 1 milyar 235 milyon dedim ya tüm dünya genelinde, ilk 10 ülkeyi açıklar. Biz hep gurur durarak söylüyorduk. İngiltere'yi, Almanya'ya geçtik, 6. sıraya yerleştik diye. Maalesef 2016 değerlerine göre 10. sıraya düşmüş durumdayız. Yeni açıklandı. Hı hı. Ve aynı zamanda turizmden elde edilen gelirlerde 12'den 17. sıraya düştük. Yani bu zaten bir sinyal bizim için.
Evet.
Elbette her şey bizden kaynaklanmıyor. Tüm dünya genelinde bir siyasi istikrarsızlık ve çok büyük bir terör çalkantı, hı hı, olayı var, ama bizim artık kitle turizminden farklı yönlere yönelmemiz ve kaynak değerlerimizin bilincinde olmamız çok önem kazandı.
Evet. Gerçekten anlattıklarınız çerçevesinde baktığımızda çok önemli bir amaca hizmet ediyor aslında.
Evet.
Herkese düşen görevlerle birlikte.
Evet, kesinlikle. Ve ben burada dediğim gibi turizmin ekonomik kalkınma konusundaki öneminden çok bilinçlenme konusunda sağlayacağı katkıyı çok önemsiyorum. Nedenini söyleyeyim. Mesela biz Türkiye olarak, ben UNESCO temsilcisi olduğum için bahsetmeyi çok isterim.
Evet, elbette.
Bizim 17 varlığımız var. Doğal ve kültürel mirasta. Hı hı. Afrodisyas antik kenti de en son girdi. Aydın'da. Bu arada kutluyorum kendilerini de. Çok gurur duyuyoruz 17'siyle birlikte. Geçici listede birçok unsurlarımız var. Bunun yanı sıra somut olmayan kültürel mirasa dahil unsurlarımız var. Mesela çok sevdiğimiz Türk kahvesi ve geleneği, hı hı, bunun içerisinde. İşte bizim bunların hepsini yaşatabilmemiz gerçekten çok önemli. O yüzden kaynak değerlerimizi bilmek, gençleri ve herkesi bu konuda bilinçlendirmek ve gelecek nesilleri bunları aktarabilmek için politikalar üretmek zorundayız.
Zorundayız. Peki UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak özellikle sizin komitenizdeki bu yöndeki çalışmalar nasıl?
Tabii bu eğitim bilinçlenmeyi vurguladığım için ona çok ağırlık veriyoruz. Aslında UNESCO'nun önem verdiği konulardan bir tanesi bu barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış konusu. Tabii bu bizim için çok temel bir anahtar kelime oluyor. Uluslararası toplantılarda olsun, ulusal toplantılarda olsun, karşılıklı bilgi alışverişi, konferanslar, kongreler. Bu yolla aslında mesela benim buraya gelmem de yine aynı şekilde,
evet,
toplumun belli kesimlerini bilinçlendirmeye çabalıyoruz. Projeler oluyor, konferanslar oluyor.
Evet, konferanslar en yakın tarihte var mı önümüzdeki aylarda?
UNESCO'nun normalde zaten belli aralıklarla toplantıları oluyor ama turizmle ilgili olarak mesela yaklaşan bir Eylül'ün 27'si Dünya Turizm Günü. Hı hı. Muhtemelen o gün için de gene bir panel veya konferans düzenlenir. Bunda tabii ki belli kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Çok farklı akademisyenler, yerel halktan kişileri davet ederek ya da demin söylediğim sanatçılar, ustalar. Geçen sene yaptığımız bir toplantıda yine Ney ustalarımızdan bir tanesi açılışı yapmıştı. Çok güzel bir dinleti olmuştu. Dolayısıyla yerel halkla da birlikte çok güzel çalışmalar yapılıyor.
Evet. Peki bir rapor açıklanır mı yine Eylül ayında, yoksa bir sonraki raporun açıklanma tarihi nedir?
Şimdi Dünya Turizm Örgütü açıklıyor demin verdiğim rakamlarla ilgili raporu. Onlar her sene Haziran'da bir önceki sene yorumlarlar. Bu sene gecikti dediğim, söylediğim olaylar dolayı gecikti ve Ağustos'u buldu. Fakat bu konuyu merak edenler için söylemek isterim. Dünya Turizm Örgütü'nün sayfasına girildiğinde 3 ayda bir de barometre dediğimiz raporlar yayınlanır.
Evet.
Burada Türkiye'nin
o belirleyici midir?
Bunlar tabii turizm açısından, evet, çok belirleyici. Bizim UNESCO'nun tabii çalışma alanları çok çeşitli. Eğitim, kültür, birçok alan. Bunlarla ilgili de aslında web sayfamızda o kadar güzel kaynaklar var ki birçoğuna elektronik kaynak olarak ulaşım mümkün. Zaten bize bildiren hani kütüphane annelere de gene gerekli bağışlar yapılır. Biz istiyoruz ki yeter ki herkes bilinçlensin bu konularda.
Evet. Şimdi herkesin katkı sağlayabileceği bir plan dedik. Neler yapılabilir? Bireysel katkılar neler olabilir? Şu anda bizi yurt içinde ve yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz için. Çünkü evrensel bir amaca hizmet ediyor dedik.
Evet. Aslında biraz da gezegenimize katkı oluyor bu zaten.
Evet.
Çünkü böyle giderse biz yakında bu gezegenin sahip olduğu kaynakların 2,5 katını tüketiyor olacağız. Ve tabii ki adaletsiz
ciddi
bir
rakamlar,
dağılım var.
Evet.
Evet, yani bir yerde insanlar obezite boyutunda aşırı beslenme durumundalarken bir yerde açlıktan ölen kişiler var. Yani bu gıdanın ve gelirin de bir adaletsizliği. adaletsiz dağılım var tüm dünya genelinde. Dolayısıyla hepimize şöyle görevler düşüyor. Birey olarak her şeyden önce sorumlu diyoruz, sorumlu. Sorumlu insan olmalıyız. Yani demin bahsettiğim enerji tasarrufu konusunda, hı hı, su tasarrufu konusunda bunların hiçbiri sonu olmayan şeyler değil. Evet. Bizim de bireysel katkılar koymamız lazım.
Yani ama çok su basit tükenir mi diye düşünüyoruz ne yazık ki, değil mi?
Maalesef, ama bir zamanlar şunu düşünüyorduk hatırlarsanız, çeşmeden su iç, yani değil mi, içilebiliyordu, evet, artık o da olmuyor. Yani bu yakın bir gelecekte su, enerji, bunlar tabii ki çok temel konular olacak ve Türkiye jeopolitik anlamda da çok önemli bir noktada oturuyor. Hani gerçekten çok verimli topraklar üzerinde. O yüzden hepimiz çok bilinçli olmalıyız. Bireysel olarak da birçok tasarruf açısından ya da çevremize koyabileceğimiz katlar. Mesela sorumlu seyahat dediğimiz bir şey var. İnsanlar gittiği yere gönüllü turist olarak gidiyor. Mesela çok iyi bir yabancı dil konusunda katkı koymak istiyor. Oradaki yerel halktan çocuklara eğitim veriyor. Yani artık bu tür şeyler ya da çok kültür turisti var. Gittikleri yerin yerel kültürünü tanımak istiyorlar ama onlar da onlara bir katkı koymaya gidiyor. Çok, evet, daha bilinçli gidiyor. Dolayısıyla bize de çok büyük görevler düşüyor. Çok.
Gençler dedik ama öncelikle o gençlere, çocuklarımıza bir de örnek olmak gerekiyor galiba bu anlamda.
Evet, evet. Ben hiç unutmuyorum. Bir keresinde gene böyle bir programda dinlemiştim. Çocukları hep götürüyorlar biliyorsunuz müzelere. Evet. İlk öğretimde, ilkokullarda, liselerde. Oraya anne babalar niye gitmiyor demişti bir çocuğumuz. Çok doğru. Gerçekten. Hani aileleriyle bir arada olmak istiyorlar. Örnek olunmasını istiyor. Mesela bakın, bütün Avrupa'da çok yaygın bir konu var. Artık insanlar karbondioksit emisyonu yaratır diye uçakla seyahati tercih etmeyebiliyor. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz hızlı tren çok, evet, yaygın. Bizde de belli bölgelere başladı. İşte o zaman aslında çocuğuna bile o konuda örnek olabiliyor. Sırt çantasını alıyor. Yanında da çocuğu. Ve dolayısıyla aslında bir anlamda çevreci bakış açısına örnek olmuş oluyor.
Evet, bu çevreci bakış açısının artarak devam etmesi dileğiyle diyelim. Ve o güzel rakamlarla yine sizi stüdyomuzda ağırlayalım Sayın Gül Güneş. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür, sağ
olun,
ederim.
Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyesi, Doçent Doktor Sayın Gül Güneş, Dünya Bir Hazine köşemizin konuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan, korkuma kimseye ödenecek borcum yok, yok saymayı ben senden öğrendim. Oh, gözlerime küstüm. Hani kırılırsın siyah, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün güne dize gelince, yürek acılara doyunca. O tez dönüşün geç olunca, kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve biz şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Ünsal Turan var. Hemen başkentten selam ve sevgiler diyoruz sevgili Ünsal Turan'a.
Ben de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz biz de. Evet, sizinle sormak istediğimiz, görüşmek istediğimiz birkaç konu var ama isterseniz geçen ay Avrupa Şampiyonası'nda silah atışında bir Türk'ün Avrupa üçüncüsü olduğundan söz ederek başlayalım mı sevgili Ünsal Tuğra?
Evet, kısaca anlatayım. Danimarka'da yaşayan Selahattin Kahraman adında bir gencimiz. Danimarka milli takımında ve bugüne kadar da çeşitli dünya dereceleri var. Geçtiğimiz ayda Hollanda'da yapılan adı Çelik Meydan Okuma adlı Rimfire Open konulu silah atış yarışmasına katıldı. Bu yarışmada en hızlı silah çekimi, nişan alma ve hedefi vurma şeklinde gerçekleşiyor yarışma. Bu gencimiz gerçekten bu konuda çok çok başarılı bir genç ve Avrupa'nın en iyileri arasındaki onların arasında da dünya çapında çok iyi silah atan kişiler var. Üçüncü oldu ve plaket aldı kendisi. Birinciye de bir silah hediye edildi. Biz tabii bu gencimizle gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyoruz TRT olarak.
Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Şimdi Danimarka'nın yerel yönetimlerin gücü konusundaki yerini biliyoruz aslında. Şimdi Kasım ayında da yerel seçimler var. Bu yerel seçimler öncesi yapılan bir takım araştırmalar da en büyük sorunun göçmenler olduğunu ortaya çıkarıyor galiba. Nedir göçmenlerle ilgili ortaya çıkan bu sorun Ünsal Tuğra?
Şimdi Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi, yerel seçimler öncesi bir defa hemen şunu belirteyim. Dünya çapında yapılan bir araştırma Danimarka'nın dünyada üçüncü ülke olduğunu, yani yerel yönetimlere güç veren ve yerel yönetimlerin en güçlü olduğu üçüncü ülke olarak belirlendiği açıklandı. Birinci sırayı %85 ile Çin alırken ikinci sırayı %77 ile Kanada alıyor. Danimarka da %64 ile üçüncülüğü alıyor. Yani Danimarka'da yerel yönetimlerin yaptıkları harcamalar halkı için yaptığı giderler açısından bakıldığında çok güçlü olduğu ve dünyada üçüncü sıraya aldığı açıklandı. Tabii bu araştırmalar dışında bir de yabancıların seçime katılma konusunda yabancılarla ilgili araştırmalar yapıldı. Ancak yapılan araştırmalara göre Danimarkalıların söylediğine göre Danimarka'da en büyük sorunun yabancılar olduğu söyleniyor. Yani Danimarkalılar bizim en büyük sorunumuz yabancılar diyorlar. Danimarkalılar ırkçı damgası yememek için konuşmaktan çekindiklerini açıklıyorlar yabancılar hakkında. Çok sayıda yabancının da Danimarka vatandaşı olmak istemediği bu araştırmada yine ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca yabancı çocukların terbiye edilirken Danimarkalılara oranla çok dayak yedikleri belirtildi, anlaşıldı bu araştırmada. Yabancıların tartışmalarında nedeninin de en büyük nedenlerinden birinin de Danimarka'daki iktidarda bulunan Liberal Parti olduğu görüldü. Yani Liberal Parti'nin Danimarka'da yabancılar hakkında tartışmaları körüklediği öne sürülüyor. Danimarkalı olmak için de Danimarkalı olmanın artık bir ulusal din haline geldiği için uyumu da engellediği belirtiliyor. Yani Danimarka'da artık Danimarkalı olmak bir din kadar böyle hassas bir konu. Onun için de bunun uyumu engellediği, yani yabancıların bunu böyle gördükleri belirtiliyor. Ayrıca yabancı gençler arasında yapılan araştırmada yabancı gençlerin büyük bir bölümünün Danimarka vatandaşı olmak istemedikleri ortaya çıktı. Zaten bugünkü medyada da eski milletvekili Sosyal Sağ Partili Özlem Çekici'nin kitap yazmak için yaptığı bir hazırlık sırasında yabancı gençlerle yaptığı röportajda kendisine de yabancı gençlerin aynı şeyi söylediklerini belirtiyor Özlem. Yani yabancı gençler Danimarka'da ayrımcılığın ve ırkçılığın fazla olması nedeniyle Danimarka vatandaşı olmak istemediklerini söylüyorlar. Tabii bu seçimler öncesi zaten Danimarka'da gerek yerel seçimler olsun gerek genel seçimler olsun hep böyle olur. Seçimlerden birkaç ay önce yabancılar konusunda araştırmalar başlar, tartışmalar başlar ki artık siyasi partiler yabancılar üzerinden oy almayı bir adet haline getirdiler, gelenek haline getirdiler Danimarkalı.
Evet, peki bir başka konuya geçelim. Şimdi Danimarka'da asker çetelerle mücadele, terörle mücadele ve sınırların korunması gibi konularda polise yardımcı olacak, öyle mi?
Evet, Danimarka'da biliyorsunuz son zamanlardaki mülteci akımı Avrupa ülkelerini çeşitli önlemler almaya zorladı. Danimarka'da da şu anda iktidarda bulunan Liberal Partili Başbakan Lars Løkke Rasmussen geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Danimarka'da askerin polise yardımcı olacağını açıkladı. Bundan böyle bazı ülkelerde biliyorsunuz İsviçre gibi ülkelerde, Fransa gibi ülkelerde jandarmanın, askerin polisle ortak çalışması normaldir. Ama Danimarka'da bugüne kadar hiç böyle bir şey görülmemişti. Bundan böyle örneğin çetelerle mücadele etmede askerler polise yardımcı olacaklar. Herhangi bir yerde bir olay olursa askerler de gelip polisle birlikte çetelere karşı mücadele edip operasyonlara katılabilecekler. Ayrıca Almanya sınırında Avrupa'dan Danimarka'ya ve İskandinav ülkelerine geçildiği için mültecilerin çoğu bu yolu tercih ediyorlar. Almanya sınırında da askerler de sınır polisiyle beraber, pasaport polisiyle birlikte nöbet tutabilecekler bundan sonra. Tabii Avrupa ülkelerinde terör saldırılarının artması nedeniyle Danimarka'da da terörle mücadelede terör saldırılarına karşı yine askerden faydalanılacak. Önümüzdeki günlerde Emniyet Genel Müdürü ile Genelkurmay Başkanı bir araya oturup bu konuyu tartışacaklar. Ben evet. Biraz önce yabancılardan bahsettik seçim nedeniyle. Hemen şunu atladım, onu da belirtmek istiyorum. Danimarka'da yapılan seçim nedeniyle yapılan son istatistik rakamları resmi rakamlarla 60 bin Türk'ün bulunduğunu gösteriyor. Tabii Danimarka vatandaşlığına geçen Türkler bu rakama dahil değiller. Yoksa bu onlarla birlikte rakamın 90 bini 80 bini geçtiği zannediliyor.
%1,1'ini oluşturuyor diyebiliriz o
evet,
zaman.
Evet. Türkler Danimarka nüfusunun 1,1'ini oluşturuyorlar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ünsal Turan, aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın
ben
diyoruz
başkentten. Ben teşekkür ediyorum.
Yavaş gel, gürültü etme, bir duyan olmazsın. Sakın konuşma, hiç belli etme, gören uyanmazsın. Yasak bu sevda, biter bir anda, yazık duyarlarsa. Buradasın işte, bitti bu hasret, sonunda geldin ya. Gel ziyan olmasın. Vakitler aşkı gösteriyorken yarına kalmasın. Yüzün yüzümde, elin elimde, böyle mi duralım? Bunca zamandır bekledik artık, sevgili olalım. Gel ziyan olmasın. Vakitler aşkı gösteriyorken yarına kalmasın. Yüzün yüzümde, elin elimde, böyle mi duralım? Bunca zamandır bekledik artık, sevgili olalım. Gel, gel, gel, hasretinle gel, gel, gel.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Günü, hayatı, zamanı, insanı doymak bilmez bir açgözlülük ve acımasızca tüketen onca yalan dolan içinde senin ve sana benzeyen onlarcanızın, yüzlercenizin yalansız bakışlarınızla ne zaman karşılaşsam aynı duyguyu kaplıyor içimi. Suçluluk. İçimden geçenleri sana anlatmam zor. Anlatabilseydim yaşın el verir miydi anlamaya onu da bilmiyorum. Bu yüzden sarılım kağıda kaleme belki de. İçimi dökmeye ihtiyacım var çocuk. Şimdi yazmaya hazırlandıklarımı daha birkaç saat önce sana uzaktan bakarken düşünürken günlerin hatta belki de ayların biriktirdiği tozun kirin bile örtemediği ve yalnızca içinde bulunduğum çağa özgü bir gülümseme vardı küçücük yüzünde. Tıpkı masum yüzün gibi küçücüktü ellerin ve bedeninde. Yapmacık değil olduğun gibiydin. Saftın, hesapsızdın. Kaç yaşındasın acaba? Küçücük bedeninin zihnimde iz bırakan çelimsiz hayali cevaplamıyor bu sorumu bir türlü. Belki hala çocuksun, belki de hayatı yalnızca okuduklarından ibaret sanan kimi insanların ergen dedikleri çağa henüz adım attın. Kim bilir? Sana dair en net hatırladıklarımdan biri, beyaz bluzun beyazlığını unutmuş, eteğinin sarısı neredeyse grile yüz tutmuş olsa da bir kır çiçeğine benzediği. Bir de hatırladıkça yüreğimi acıyla burkan o andaki ilk ve son göz göze gelişimizde ruhuma iliştirdiğin o bakışlar. Neyin, neden ve nasıl olduğunu anlayamayan ve gözlerime sanki dünyanın bütün gözlerini görüp sorarmışçasına kilitlenen senin bakışların. Bunca yıldır sürdürdüğüm gazetecilik mesleğimin bana edindirdiği bütün deneyimlerin ötesindeydi o birkaç saniyelik bakışın. Sen bilmiyorsun. Kimse bilemez bunu. Çocuk şubesinden gelen iki görevli, çocuk aklında korku rüzgarları estirdi değil mi? Biliyorum çocuk, anlıyorum. Pazar yerindeki tezgahtan o küçük poğaçayı alırken sezmiştim başına gelecekleri aslında. Yaptığının hırsızlık ve dolayısıyla suç kapsamına girdiğini bilmiyordun büyük olasılıkla. Bilseydin bana ve şahsımda bütün dünyaya öyle bakmazdın zaten. Sen sadece acıkmıştın, biliyorum. En çok da bu bilmek hali acıtıyor içimi, biliyor musun? Suçluluk duyuyorum. Toplum adına, bütün insanlık adına. Senin o hale düşmene seyirci kaldığımız, seni suç olduğunu bilmediğin bir suçla ilk kez tanıştırdığımız için. Kurallarını biz yetişkinlerin kurduğu hayat düzeninde haraç mezat elden çıkarılan masumiyetin için. Oysa koca koca harflerle evrensel bir sözleşme yazmıştık biz büyüklerin. Demiştik ki her çocuk yaşamak, eğitim almak, kimlik edinmek, sevgi ve saygı görebileceği, güvenli yaşama ve gelişme haklarını geliştirebileceği bir aile ortamında büyümek, sosyal bir güvenceye sahip olmak, duygu ve düşüncelerini hiçbir şekilde baskı altında olmaksızın açıkça ifade edebilmek, şiddetle karşı karşıya kalmamak gibi hak ve özgürlüklere sahip. Demesine dedik de gerçekleştirebildik mi? Zihnimden hiç gitmeyen görünüşün, hayır, yeterince değil, bana bir bak, diyor. Görmezden, duymazdan gelemiyorum bunu. görmezden, duymazdan gelmek de zaten sorunu çözmüyor. Üstelik suç, yalnızca bir sözcük olarak bile yakışmıyor çocuk sözcüğünün yanına. Hem de hiç, hiç yakışmıyor. Ve madalyonun acı yüzü bana yaşattığı suçluluk duygusuyla birlikte karşımda öylece duruyor.
Sana ne oldu böyle? Görüşmeyeli çok değişmiş hallerin.
Haberlerde gördüğün o yılgın suretler mi? Yoksa çaresiz terk ettiğin düşlerin mi?
Bana her şeyi anlat, ne varsa aklında. Aklından zorun varsa onu da anlat. Bana derdini anlat, kim kaldı yanında. Yanında kim olmalıydı aslında. Kötünün kötüsü de var anla. Unutursun zamanla, unutursun. Hayat böyle, alışırsın zamanla. Kötünün kötüsü de var anla. Unutursun zamanla, unutursun. Hayat böyle, alışırsın zamanla.
Sana ne oldu böyle? Görüşmeyeli çok değişmiş hallerin.
Haberlerde gördüğün o yılgın suretler mi? Yoksa çaresiz terk ettiğin düşlerin mi?
Bana her şeyi anlat, ne varsa aklında. Aklından zorun varsa onu da anlat. Bana derdini anlat, kim kaldı yanında. Yanında kim olmalıydı aslında. Kötünün kötüsü de var anla. Unutursun zamanla, unutursun. Hayat böyle, alışırsın zamanla. Kötünün kötüsü de var anla. Unutursun zamanla, unutursun. Hayat böyle, alışırsın zamanla. Kötünün kötüsü de var anla. Unutursun zamanla, unutursun. Hayat böyle, alışırsın zamanla. Kötünün kötüsü de var anla. Unutursun zamanla, unutursun. Hayat böyle, alışırsın zamanla.
Zaman su gibi açığı akıp gidiyor derler ya sevgili dinleyenlerimiz. İşte bugün de öyle oldu. Haftanın başı dedik. Başlayan haftanızı en güzel şekilde devam etsin dedik. Yeni bir hafta, yeni bir umut, umutlarınız gerçeğe dönüşsün bu haftada dedik. Birlikteliğimize başladık. Bir baktık ki zamanımız dolmuş. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Evet, bugünlük de bu kadar diyoruz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Ancak yarın sizleri yine başkente bekliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında bizler yine burada tüm ekip olarak sizleri bekliyor olacağız. Yine sizlerin beğendiği bir hayatın sesleriyle birlikte, beğeneceğinizi umduğumuz bir hayatın sesleriyle birlikte sizlere sesleniyor olacağız. Yarın 15 haberleri sonrasında kimseye randevu vermeyin. Bizler sizleri başkente bekliyoruz. Uzakları yakın etmek için sevgili dinleyenlerimiz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimiz olacak tabii ki. Tabii ki sizler de her zaman olduğu gibi yayınımıza katılabileceksiniz. Telefonlarımız, elektronik posta adresimiz ve Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hayatın sesleri.